Beşinci ayrım, sayfa 37, Karanlık Nehir, Leslie Wolff. Bölüm 8, Ön Hazırlık. Elliot, Redding yaklaşık bir saat uzaklıkta dedi ama Kay hemen araya girdi. Ben sürersem değil, Ella gözleri muziplikle parlarken gidecekleri yola hızlı bir bakış attı. Hiç şüphem yok diye düşündü. Çünkü bu kadın direksiyonun başına geçtiğinde arabayı, rüzgarı arkasına almış bir çayır yangını hızında sürüyordu. Gitmeleri gereken mesafe ne olursa olsun bunu kişisel bir meydan okuma olarak kabul edecek ve oraya yarım saatte varacaktı. Ağzının kenarında beliren gülümsemeyi gizledi, onun içini okuyabileceğinden korktu. O çok akıllı, darphaneden yeni çıkan bir bozuk para kadar parlak ve aynı zamanda güzeldi. Tam bir polisti. İçgüdüleri kaya gibi sağlam, altı patlar gibi kullandığı bilimle iki kat daha etkiliydi. İnsanların duygularını okuyor, ne söyleyeceklerini ve yapacaklarını tahmin ediyor ve asla yanılmıyordu. Gülümsemesi genişledi ama yüzünü diğer tarafa çevirdi. Yolun kenarındaki sık ormanların sınırına bakıyormuş gibi yaptı. Bir kısmı yer yer çam ve köknar iğneleriyle hala yeşilken meşe ve akça ağaçların olduğu yerler çıplaktı. Yapraklarını dökmüşlerdi ve nemli zemini ateş renkleriyle kaplamışlardı. Kay'in iki saniyelik incelemesinden elinden geldiğince kaçındı. Çünkü onun düşüncelerini açık bir kitap gibi okuması en fazla bu kadar sürerdi. FBI'deki en iyi profil uzmanlarından birinden öğrenme olanağını memnuniyetle karşılamıştı. Kaderin ani bir cilvesi sayesinde ülkenin en önde gelen kriminalistlerinden biri memleketine dönmüş ve kalmaya karar vererek onun ortağı olmuştu. Kendi kariyerinin gelişimi için bundan daha fazlasını isteyemezdi. Ne kadar da çok güneşte kurutulmuş gübre var. Kiminle dalga geçiyordu? Bir suçlunun profilini nasıl çıkaracağını ya da kurban araştırmasını öğrenmek, vardiya bitiminden sonra oyalanıp onu yemeğe davet edecek cesareti toplamasının tek nedeni değildi. Ama özel hayatta işi karıştırıp ortağına aşık olduğu son sefer o kadar kötü sona ermişti ki Texas'tan ayrılmak zorunda kalmıştı. Şimdi ne zaman o eşiğe tekrar yaklaşsa o gün ettiği yemini hatırlıyordu, bir daha asla. Gülümsemesi azaldı. Kay gözlerini yoldan ayırmadan sanki her şeyi aynı anda yapıyormuş gibi Elliot'ın düşüncelerindeki esrarengiz değişimi yakaladı. "Sorun nedir?" diye gelişigüzel sordu ve Elliot yakalandığını anlayıp kendisine lanet okudu. "Arabayı sen sürerken bile Redding'e gidip gelmek orada geçireceğimiz zamanla birlikte 3 saatlik bir yolculuk olacak. Önce Doktor Whitmore'a bir uğrayalım." "Evet," diye onayladı ona tekrar kısa bir bakış atarak. Sonra tek kelime etmeden bir sonraki çıkışa girdi ve sola döndü. Kay onu bir an olsun yanıltmamıştı. Kendini bir şeyle meşgul edebilmek için kapı paneline yerleştirilmiş su şişesinin kapağını açtı ve iştahla yarısını içti. Şişeyi yerine koyduğunda Kay ilçe morgunun önüne gelmişti. Otoparkın kuzey ucunda motoru çalışır halde bir haber minibüsünün beklediğini gördü. Basından gelecek herhangi bir soruya cevap vermek istemeyerek içeri koştular. Kapıyı Kay'e tuttu ve Kay hiç tereddüt etmeden ve Doktor Whitmore'u kendi sahasında ziyaret etmekten %100 rahat olmadığına dair herhangi bir belirti göstermeden içeri girdi. Bariz nedenlerden dolayı morg soğuk tutuluyordu ve hava da ölümün ve kimyasalların kokusuyla doluydu. Ağır hava bugün her zamankinden daha rahatsız ediciydi. "Merhaba doktor," diyerek Kay adli tabibi selamladı. Uzun beyaz bir laboratuvar önlüğü giymiş ve kafasına da led ışıkları ve büyüteç lensleri olan bir kafa bandı takmış olan Doktor Whitmore, artık kesikte kan olmadığı için boğazı açık ve rengi değişmiş olarak görünen Rose'un cesedinin yattığı otopsi masasının yanında duruyordu. Kay'in sesini duyduğunda döndü ve genişçe gülümsedi. Onu gördüğüne gözle görülecek kadar memnun olmuştu. Sonra Elliot'ı kibar bir baş hareketiyle selamladı. Kafa bandını yukarı itmesiyle ince çerçeveli gözlükleri ve yorgun gözleri ortaya çıktı. Öyle görünüyor ki seni bu aralar çok meşgul ediyoruz diye ekledi Kay, sesi üzünlüydü. Emekli hayatına çok sık sekte vuruyoruz. Sorun değil diye yanıtladı Doktor Whitmore. Asıl sorun bu gencin hayatının boşa gitmiş olması. İçini çekerek ağırlığı ayaklarından almak ister gibi eldivenli elleriyle masaya yaslandı. Yalnızca 17 yaşında. Buna inanabiliyor musunuz? Soğuk odada bir an sessizlik oldu, sonra Kay doktora yaklaştı. Y kesiğini henüz başlatmadığınızı görüyorum dedi Kay. Bize verebileceğiniz bir ön bilgi var mı? Bunu yapan şerefsizi yakalamak için can atıyorum. Evet, şaka yapmıyor diye düşündü Elliot. O orospu çocuğunu yakalamak ve akbabaların ziyafet çekmesi için kafasını kazıyıp yere yüzüstü yatırmak istedi. Elliot yaklaştı ama otopsi masasından birkaç metre uzakta durmayı seçti. Kızın kısmen örtülü vücuduna bakmaktan hala rahatsızdı. Nedeni ne olursa olsun savunmasız genç bir kadını bu şekilde görüyor olmak, kiliseye giden dindar annesi tarafından ona öğretilen her şeyle çelişiyordu. İşin bu kısmını her otopsiyi çekinmeden halledebilecek olan ortağına bırakmaktan mutluydu. Kay hayatta karşısına ne çıkarsa çıksın doğal karşılayabilen biriydi. O ise Texas Austin'in sokaklarında eğitilmiş, 5 yıl önce Mount Chester'a yerleşmiş ama yine de bu dünyaya ait olmadığını hisseden garip polisti. Kim olduğuna dair bazı bilgileri belirledik dedi doktor, sanki bir sınıfa ders veriyormuş gibi biraz akademik bir sesle. Onun 17 yaşından birkaç ay küçük olduğunu onaylayabilirim. Sessizce boğazını temizledi ve birkaç kez öksürdükten sonra bir özür mırıldandı. Ölüm nedeni her iki karotis arterin yırtılmasına bağlı kan kaybı. Kızın başını destekleyen köpük bloğu çıkararak boyun yarasını açtı ve eldivenli parmağıyla rengi atmış lifli dokuyu işaret etti. Gördüğünüz gibi saldırı şiddetliymiş. Darbe her iki karotidi, 4 şah damarını, yemek borusunu ve nefes borusunu kesmiş. Ve bıçak burada servikal omurlarda iz bırakmış. Kay biraz daha yaklaştı ve açık yarayı inceledi, sonra başını salladı ve doktor kızın başını destekleyen bloğu yerine koydu. Katil solak mıymış diye sordu. Mükemmel gözlem diye yanıtladı Doktor Whitmore. Evet öyle. Kesik bu taraftan başlıyor. Kızın boğazının sağ tarafını işaret ederek masanın başının arkasına yerleşti ve son eliyle hayali bir bıçak kullandı. Aradığınız adam güçlü ve uzun boydu. Kesik boğazında sona erdiğinden biraz daha alçak bir konumda başlamış. Yukarı açı onun boyunun bir göstergesi. Sanki söyleyeceği başka bir şeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi bir an kaşlarını çattı. Onu çenesinden ve ağzından tutmuş dedi Rose'un ağzını arkadan kapatıyormuş gibi yapıp başını geriye doğru çekerek. Bunu kesim bittikten sonra derinin birkaç milimetre yırtıldığı, yırtılmanın son kenarında görebilirsiniz. Bu bıçakla işini bitirdikten sonra bile kızın kafasını geriye doğru zorlamaya devam ettiği anlamına geliyor.
Nasıl bir silah arıyoruz diye sordu Elliot.
12 ile 14 inçlik bir bıçak derdi. Muhtemelen tırtıklı ama emin olamıyorum. Elliot gözlerini doktorun yüzüne dikmiş, onlara kullanabilecekleri bir şey vermesi için sessizce ısrar ediyordu. Tahmin etmem gerekseydi diye ekledi Doktor Whitmore içini çekerek, askeri bir bıçak arardım. Ama bu bir çıkarım ve adli tabipler gerçeklere ve kanıtlara bağlı kalmak zorundadır. Yani bıçak, Elliot konuşmaya başladı ama doktor araya girdi. Muhtemelen bir ordu bıçağı. Anladım. Uzun boylu güçlü bir adam, muhtemelen bir ordu bıçağı, deneyimli bir katil. Elliot bariz olanı söylemesi gerekir, gerekmediğini merak ederek kaşlarını çattı. Ona göre sonuç belliydi. Eski bir ordu mensubunu mu arıyoruz? Kay eski veya aktif diye araya girdi. Askerlikte yıllarını geçiren ve büyük ihtimalle hızlı harekete geçip sessizce can almayı öğrenmiş olan biri. Nefes borusunu kesmek, o noktadan sonra yaşadığı birkaç dakika boyunca tamamen sessiz kalmasına neden oldu. Bu tekniği özel kuvvetlerde, ordu korucularında ve donanma komandolarında gördüm. Elliot anladım diye yanıtladı. Kay keskin ışıkların altında gözlerini kısarak baktı, sonra cinsel saldırıya uğramış mı diye sordu.
Ben herhangi bir saldırı kanıtı görmüyorum diye yanıtladı Dr. Whitmore. Cinsel olarak aktifmiş ancak yakın zamanda değil.
Otopsi masasının yanına gidip eldivenlerini çıkardı, çöp kutusuna attı ve ellerini ceplerine soktu.
Sağlığı mükemmelmiş. Sesi değişerek bunlar elbette ki ön hazırlık bulguları diye ekledi.
Kay başını salladı, doktor devam etti. Mükemmel hizalanmış beyaz dişler, boşluk yok. Yakın zamanda temizletilmiş. Son zamanlarda yapılan manikür ve pedikür hepsi profesyonelce yapılmış.
Döndü. Sonra Rose'un kıyafetlerini içeren birkaç büyük kanıt poşetini incelemek için kanıt masasına yürüdü.
Pantolonu Anne Klein marka, bluzu da yine seçkin markalarından biri olan Neiman Marcus'tan.
Birkaç poşete baktı ama başka bir şey söylemedi. Ellerini tekrar laboratuvar önlüğünün ceplerine sokup otopsi masasının yanına döndü.
14 yıl önce kaçırılan bir kurban nasıl olur da son moda kıyafetler giyer ve şelalenin arkasındaki bir mağarada boğazı kesilmiş olarak bulunur diye sordu.
Kay zemini yavaşça adımlamaya başlayarak.
Bunu ikiniz ortaya çıkaracaksınız diye yanıtladı Dr. Whitmore yeni bir çift mavi nitril eldiven giyerek.
Sence kaçırıldığından beri buralarda mıymış diye sordu Elliot.
Bunun nasıl mümkün olabileceğini merak ederek.
Adam kaçıran herhangi biri suç mahalli ile suçun karşılığı olacak müebbet hapis cezası arasına ciddi bir mesafe koyardı.
Mümkün diye yanıtladı Kay yavaş yavaş konuşarak, her şeyi düşünür gibi göründüğünde yaptığı gibi.
Okula nerede gitti, nasıl oldu da kimse onu tanımadı ve unutma burası büyük bir şehir değil.
Doktor Whitmore'a döndü ve doktor, bu vakayı o zamandan hatırlıyorsunuz. Bu arada 14 yıl sonra o madalyonu hatırlamanız çok etkileyiciydi.
Gülümsedi ve bir an için bakışlarını indirdi. Gözle görülür bir şekilde gurur duydu.
İlginç, adli zorluklar oluşturan belirli vakaları topluyorum diye açıkladı. Dosya dolabımda çoğu çocuk kaçırma olmak üzere birkaç yüz vaka var. Daha genç ve daha hırslıyken genç yaşta kaçırılma vakalarında hızlı müdahale prosedürünü iyileştirmenin bir yolunu bulabileceğimi düşünürdüm.
Bakışları yan tarafa kaydı.
Gittiğim her yerde yanımda taşıdığım bir dizi çözülmemiş vaka dosyası dışında bu çabadan pek bir şey çıkmadı. Bazen bir tanesini gayri resmi olarak yeniden açarım ve kendimce değerlendirmeye çalışırım.
''Şerif'ten sana bir rozet vermesini isteyelim mi doktor?''
Kay gülümseyerek sordu.
''Hayır, ben sadece bir türlü pes edememiş, yaşlı ve sıkılmış emekli bir kriminalistim.''
Dört ayaklı bir tabureyi otopsi masasına yaklaştırarak alet tepsisinden bir neşter aldı. Kolunu masanın kenarına dayadı, neşter havada dönmüş gibiydi. ''Bilim, suç soruşturmalarında kullanabileceğimiz pek çok yeni adli tıp aracı sağladı.
DNA bunlardan en önemlisi ve benim çözülmemiş vakalarımdan bazıları DNA'nın adli tıpta geniş çapta kullanılmasından önceki zamanlardan kalma. Boş zamanım olduğunda bir iki test yapıyorum dedi omuz silkerek.
Rose Harrelson'ı kaçırılmasından sonraki yıl ya da yıllarda onunla ilgili bir şey duyduğunu hatırlıyor musun?
Kolunu alnında gezdirdi, beyaz saç telleri alnının kırışık derisine değiyordu.
Maalesef o kadarını hatırlamıyorum. Babasının intiharını duyduğumu hatırlıyorum. Bu gerçekten beni çok üzmüştü. Ama başka bir şey yok, üzgünüm.
Başını eğdi ve kaşlarını çattı. Hatırladığım bir şey var.
Elroy Harrelson, Rose'un ortadan kaybolmasından sonra çok uzun bir süre Mount Chester'daki her ağaca kayıp kızının posterlerini astı.
Bunu net bir şekilde hatırlıyorum.
Burada kaldıysa kimsenin o tatlı çocuğu tanımaması şaşırtıcı.
Eşim ve ben burada kulübemizi yeni almıştık ve gittiğimiz her yerde o afişleri görürdük.
Kay neşteri kızın göğsüne indiren doktorun koluna hafifçe dokundu.
Elliot'ın nadiren duyduğu derin bir iç çekişle Kay,
"Teşekkürler," dedi. "Bana öyle geliyor ki bu kızın hayatı hakkında bir şey öğrenmeden önce 14 yıl önceki adam kaçırma vakasını çözmemiz gerekiyor."
Doktor Whitmore, siz ikinizin yapacak çok işi var dedi. Ve Kay gitmek için döndüğünde bu arada diye ekledi. KYBC haber ekibinin ofisimin önüne park ettiğini fark ettiniz mi? Ben onlara kızın kimliğini verene kadar gitmeyecekler.
Elias, şimdi Bayan Harrelson'ı görmeye gidiyoruz diye onu rahatlatmaya çalıştı. Yakın akraba bildiriminin bugün yapılacağını söyleyerek onlara bir kemik atabilirsin.
Binadan çıktıklarında haber ekibi onlara doğru koştu ve genç, ince bir esmer gazeteci Elliot'un yüzünün önüne bir mikrofon tutarak onu bir aygırın eğerinin altındaki kuru bir çapaktan sinirleneceğinden daha beter sinirlendirdi.
Blackwater şelalelerinde bulunan kızın Rose Harrelson ile bağlantılı olduğu doğru mu? Söylentiye göre bu vakayı araştırıyormuşsunuz.
Teşekkürler Martha diye Elliot acı acı düşündü. Çok teşekkürler.
Şelaledeki kız kim diye esmer muhabir ısrar etti. O Rose Harrelson mı? Bunca zaman neredeymiş?
Kay üç habercinin arasından sıyrılıp direksiyona geçti ve Elliot hızla yolcu koltuğuna oturdu. Oturduğu yerden camı açarak şu anda tek bir yorumum var. Yerinizde olsam yoldan çekilirdim dedi. Kay dikkatlerini çekecek kadar motora gaz verdi, sonra vitese geçti ve bir toz bulutu ve uçuşan yapraklar arasında araç fırladı. Elliot gülümsemekten kendini alamadı. Kay ipi sağlam tutuyordu, hiç gevşeklik yoktu, bir milim bile. Bölüm 9. Yolda 5 gün önce. Büyük bir su damlası sararmış bir akça ağaç yaprağının üzerinde yuvarlandı ve ardından alnına çarparak sıçradı. Uyandı. Anında tüm duyuları alarm durumuna geçti. Nabzı boğazında atıyordu. Duyuları canlanan Kirsten giysilerine sızan ve uzuvlarını uyuşturan ıslak soğuğu, çok fazla titremekten ağrıyan kaslarını ve midesindeki donuk ağrıyı hissetmeye başladı. Bacaklarının ağırlığını kaldırabileceğinden emin olmadığı için yere çömeldi. Dizlerine sıkıca sarıldı ve sırılsıklam olmuş ceketinin yakasına sokularak nefes aldı. Her sese ve her harekete karşı temkinli bir şekilde etrafına bakındı. Şafak söktüğü için en azından bir süreliğine de olsa şükretti. Sabahın erken saatlerindeki grimsi ışık kalın nemli bir yaprak tabakasını ortaya çıkardı. Bir zamanlar parlak olan renkleri şimdi kahverengiye dönüşmüştü. Islak ağaç gövdeleri etrafını karanlık, uğursuz devler gibi sarmıştı. Ama bir meşe ağacının geniş gövdesinde kendine bir sığınak bulmuştu. Görkemli taçta kalan birkaç yaprak onu kısmen de olsa yağmurdan koruyordu. Önünü net bir şekilde görebildiğinde uyuşmuş bacaklarının üzerinde sendeleyerek emin olmadan ayağa kalktı. Kan uzuvlarına hücum etmeye başladığında uyuşma hissi gitgide azaldı, ona hala hayatta olduğunu hatırlattı. Birkaç kez ayağını yere vurarak kendini ve kaslarını biraz daha ısıtmaya çalıştı. Sonra otoyolda trafik yoğunlaşırken ormanın sağladığı korumayı terk etmeye cesaret etti ve yola yöneldi. Korkuluğu geçti ve birinin duracağını umarak geçen arabalara kendini belli etmek için baş parmağını kaldırarak elini uzattı. Kim koltuklarını kirletmek ve spor ayakkabılarındaki kalın çamurlu paspaslarını batırmak için sırılsıklam bir otostopçuyu arabasına alır ki? Gözleri yaşaracak gibi oldu ama bu duyguyu hemen aklından uzaklaştırdı. Amcası ve mesai arkadaşları bir ekibin aranan bir kaçağı avlaması gibi onu aramaya başlamadan önce hayatta kalması ve oradan mümkün olduğunca uzaklaşması gerekiyordu. Yağmur durmuştu. Islanmış toprak ve düşen yaprakların kokusu her yana saçılmış gibiydi. Ve güneşin filtrelenmiş ışınlarının altında yerden ince bir sis kalkmıştı. Koyu renkli bulutlar havada asılı durmaya ve daha fazla yağmur tehdidinde bulunmaya devam ediyordu. Ancak bir teslimat kamyonu hızını yavaşlatıp onun birkaç metre ilerisinde yolun kenarına çekip durduğunda Kirsten'in kalbi heyecan dağıtmaya başladı. Bir gece önce tanıştığı 18 tekerlekli sapık gibi başka bir ucubeye rastlamayacağını umarak yetişmek için acele etti. Kamyona ulaştığında pencereden baktı ve nefes aldı. Rahatlaması neredeyse boğucuydu. Sürücü gözlerinde nazik bir bakış olan orta yaşlı bir kadındı. Kirsten içeri girmeden önce biraz tereddüt ederek kapıyı açtı.
''Yukarı gel tatlım.'' dedi kadın. Sesi boğuk ve kuruydu. Yıllardır içtiği sigaraları ele veriyordu. Klimanın düğmesinden sarkan çam şeklindeki iki oda kokusuna rağmen bu akışkanlığın kokusu her yere sinmişti. Kirsten ceketinden ve pantolonundan nasıl su damladığını görünce durakladı. Kadın sanki aklını okuyormuş gibi endişesini uzaklaştırdı.
''Boş ver, kurur, al şunu.'' dedi. Bir yandan koltuğun arkasındaki spor çantasına uzanıp sabun kokulu renkli bir havlu çıkararak
''Kendini onunla kurula, o ceketi çıkar ve kıçının altına koy.''
5. aydımın sonu. Sayfa 46.